Ayrım 8. Che'nin mektupları. Sayfa 120. Camilo Cienfuegos. Yoldaşlar, ölen kahramanlarımızı anma eylemleri zamanla belirli bir tür disiplin görevi olmakta ve aşağı yukarı, hoşunuza gitsin gitmesin, mekanik bir eyleme dönüşmektedir. Bunun için şahsen pek çok kere yaşamamızda çok önemli şeyler ifade eden yoldaşların, mücadele içinde edinilen arkadaşların, mücadelenin başladığı sıralardaki sayımızın, bir elin parmaklarından güçlükle fazla olduğu sıralardaki yoldaşların anılmasını hızla geçmeye çalıştım. Onları konuşmalarda yıllardan beridir anmak, sizlere bahsettiğim ve Camilo'yu örneğin benim gibi yakından tanıyanlar için can sıkıcı olan o mekanikliği yaratmaktadır. Bugün özel koşullarda ilkin yalnızca Camilo'nun başlattığı işi kardeşinin sürdürdüğü bu binada, bu salonda Camilo'yu anmaya çalışmak üzere buraya gelmeyi kabul ettim. Sizlere çok az söz söylemek ve Camilo'nun benim inandığım anlamını anlatmaya çalışmak istiyorum. Osmani'yi Camilo aracılığıyla karşı karşıya kalmak zorunda olduğumuz o bozgun günlerinden birinde tanıdım. Bizleri hazırlıksız yakalamışlardı. Kaçarken sırt çantamı kaybetmiş ancak battaniyeyi kurtarabilmiştim. Bizler ayrı bir grup olarak toplanmış, Fidel ise öteki grupla gitmişti. 10 ya da 12 kişi kalmıştık. Gerillanın hemen hemen yazılı olmayan bir yasası vardı. Kim her gerillacının sırtında taşımak olduğu kişisel eşyalarını kaybederse, onları kendisi ayarlamak zorundaydı. Kaybetmiş olduklarım arasında bir gerillacı için çok kıymetli olan ve o sırada her bir kişinin hakkına düşen 2 ya da 3 kutu konserve de vardı. Gece olduğunda tam bir doğallıkla herkes kendi çok küçük kumanyasını yemeye hazırlanıyordu. Benim yiyecek hiçbir şeyimin olmadığını gören, çünkü battaniye iyi bir yiyecek değildir, Camilo elindeki tek konserve sütü benimle paylaştı. Ve inanıyorum ki o andan itibaren dostluğumuz doğdu ya da derinleşti. Yudum yudum sütü içerken ve her birimiz gizlice içilen miktarın eşit olmasına dikkat ederek bir sürü şey hakkında konuşmayı sürdürdük. Genel olarak sohbet yemek üzerine dönüyordu. Çünkü insanların yaptıkları sohbetler kendilerini üzen en önemli sorunlar etrafında döner ve bizim için ise yemek o günlerde bir saplantıydı. Bu nedenle bana pirinçten, hayır undan söz etti. Camilo'nun annesinin özel bir yemeği olan yengeçli undan söz etti. Zafer'den sonra onu yemeğe beni davet etmişti. Ve böylece konserve sütü paylaşırken o dostluk dolu gerilla gecesinde Osmani'yi de tanıdım. O ana kadar özel olarak arkadaş değildik. Karakteri çok farklıydı. İlk andan itibaren birlikte gittik. Granma'dan Alegria Pia bozgunundan sonra birlikteydik. Bununla birlikte ikimiz çok farklı karakterlerdeydik. Ancak aylar sonra olağanüstü bir şekilde yakın dost olduk. Disiplin sorunlarından, gerilla içinde var olan bir dizi tavra ilişkin anlayış sorunlarından dolayı çatışıyorduk. Camilo o dönemde hatalıydı. Çok disiplinsiz ve huysuz bir gerillaydı. Ancak bu durumun çabuk farkına vardı ve düzeltti. Daha sonra ismini efsaneleştirecek olan bir dizi kahramanlıklar yapmasına rağmen onu gerillacı olarak keşfetmiş olma gururunu ben taşıyorum. Bugünkü efsanesinin argacını dokumaya öncü müfrezeye komuta eden Fidel'in bana verdiği kolda başladı. Sonra komutan oldu. Oriente Ovası'nda kahramanlığı, cüreti, savaşçı zekayı sergileyen eylemlerle çok zengin bir tarih yazdı. Ve devrimci savaşın son aylarındaki saldırıyı yaptı. Camilo'yu yaşayan, bir varlık olarak anan bizleri her zaman en çok cezbeden yönü, aynı zamanda tüm Küba halkını da cezbeden yönüydü. Onun yaşam tarzı, karakteri, neşesi, dürüstlüğü, her an yaşamını vermeye, en büyük tehlikelerden tam bir doğallıkla, tam bir sadelikle, en küçük bir önem ve bilgiçlik gösterisi olmaksızın geçmeye hazır olması ve savaş Sona ererken tartışmasız tüm gerillacıların en parlağı olmasına rağmen her zaman herkesin yoldaşı olmasıdır. Zaferden birkaç ay sonra bizler hala daha eski düzenin yıkılmasının coşkunluğu içindeyken ve örgütlenmenin gerekliliği üzerine tartışmaya yeni başlıyorken Camilo öldü. Gerillanın doğuş günlerindeki o ilk hatalarını düzelttiği, en iyimiz olduğu gibi aynı şekilde onun bu yeni dönemin gerekliliklerine uyum sağlayacağından ve ordu örgütü içinde ya da kendisine emanet edilen herhangi bir yapıda, devletin herhangi bir bölümünde sağlam bir direk olacağından hiç şüphem yoktur. Bununla birlikte bütün bu kısmına Camilo ne tanık olabildi, ne icra edebildi, ne icra edilmesine katılabildi. Bizlere yalnızca onun yaşasaydı neler yapabileceğini, devrimci güçler birliğinin tam olarak gerçekleşmemiş olduğu o sıralarda onun bulunmayışını, devrimciler arasında olan kötü niyetleri ve tartışmaların tümündeki tartışılmaz otoritesiyle basite ve o andaki herhangi bir tartışma üzerinde ilkelerin ve devrimci ruhun egemen kılınmasına çağrı yapmak üzere ortaya çıkıldığında oynadığı rolü düşünmek uygun düşer. Camilo'nun bütün o dönemi bilinmiyor. Çünkü devrimler tarihinin gün ışığına çıkmayan yer altında kalan büyük bir kısmı vardır. Devrimler mutlak olarak saf hareketler değildirler. Onlar insanlar tarafından gerçekleştirilir ve iç mücadeleler, hırslar karşılıklı olarak birbirini tanımamalarının ortasında gerçekleşirler. Ve tüm bunların üstesinden gelindiğinde onlar iyi ya da kötü, mantıklı ya da mantıksız susturulan ve kaybolan bir tarih evresine dönüşürler. Bizim tarihimiz de aynı şekilde o uyuşmazlıklarla, zaman zaman çok şiddetlenen o mücadeleler ile doludur. Güvensizliklere, gruplar oluşturulmasına, gruplar arasındaki mücadeleye ve aynı zamanda mücadele içinde faaliyet gösteren gericiliğe yol açan o kendimizi tanımamayla doludur. Camilo'nun bilinmeyen büyük bir çabasının olduğu nokta budur. O, apaçık bir birlik faktörüydü. Bugün artık tüm bu şeylerden bahsedilebilir. Çünkü onlar geçmişte kaldılar. Parti kuruldu ve ayrıca daha sonra bir dizi hatalara bağlı olarak temizlendi. Yeniden inşa edildi. Yeniden yönlendirildi. Ve emperyalizm olan tek ortak düşman temelinde Küba'da yeni birlik gerçekleştirildi. Artık tanınmayan ya da çok az tanınan pek çok insanın çok önemli bir rol oynadığı devrimin onca güç evrelerinden biri olan o evre hakkında da konuşulabilir. Bugün gitgide daha güçlenen ve nüfusu artan sosyalist dünyaya tamamen bağlıyız. Ve en ön safta olan ama arkasında ve yanlarında pek çok siper ve gücün bulunduğu bir siperde emperyalizmin karşısında durmaktayız. Emperyalizmi mahkum etmek ve Küba'ya destek olmak üzere bir araya gelen tüm bir bağlantısız ülkeler bloğu var. Ve görev emperyalizmin ve tüm halkın hayalinde canlandırdığından farklı ve çok daha kolaydır şimdi. O sıralarda en küçük bir kişisel hırsı olmayan, en küçük güvensizliği olmayan tamamıyla saf ve ancak birliğinin mucizesi denilebilecek olanını gerçekleştirebilmek için yalnızca devrim işine adanmış insanların varlığı gerekliydi. Camilo bu türden insanların arasındaydı. Onlardan çok az vardır. Hepimiz en azından çoğunluğumuzun o dönemle ilgili anlatacak pek çok suçu, pek çok kuşku ve güvensizliği, hatta zaman zaman çoğu doğru olarak gördüğümüz bir amaçla kullanılan ama zaman zaman pek çok kez doğru olmayan yöntemlerle uygulanan tarzlarımız vardır. Camilo'nun bunlardan birini yaptığı asla söylenemez. Tabii Camilo'nun öldüğü ve ölüler hakkında farklı bir biçimde konuşulabildiği düşünülebilir. Ve doğaldır ki eğer Camilo yaşasaydı ve bizlerin arasında bulunsaydı doğal bir terbiye duygusu bizlerin bu tür şeyleri söylemesine engel olurdu. Ancak bunlar kesinlikle doğrudur. O, Camilo'nun bizler için taşıdığı anlamdır. Bunu sizlerin önünde ifade etmek güçtür. Çünkü bir yoldaşın değerini devrimci mücadele içinde ve inşa döneminde bir sorumluluğu olan kişilerin her biri için içsel olarak değerini belirlemek çok güç bir şeydir. Ama Camilo'nun benim için ve çoğumuz için taşıdığı içsel ve bir özel anlamı olmasına rağmen sizlerin önünde onu basitçe belirtmek isterdim. Ve sizlere güvenle söyleyebilirim ki Fidel'in o iyi gidiyor muyum? Bunun ilk günlerinde ya da yanında bulunan bir insana sorulan bir sorunun onun Havana'ya varışının ilk gününde Camilo'ya Ciudad Militar'da yönelttiğinde tesadüfen tesadüfiliği anlamına gelmez. O, Fidel'in belki de hiçbirimize duymadığı mutlak güven ve inancı duyduğu ve onun tam güvenini hak eden bir insana sorulan soruydu. Ve bunun için o soru bir semboldür. Camilo'nun ifade ettiğinin bir semboldür. Yıllar geçmeye devam edecek, bizlerin önünde verilecek pek çok mücadelesi olacak, dünyadaki önemimiz gün be gün artacak, değişik perspektiflerden bir tarihin yazılması gerekecektir. Ve Sierra'daki o iki mücadele yılı ve onun devrimci faaliyetinin o ilk yılı devrimimizin ve dünya devriminin tarihinde ancak birkaç küçük satır tutacaktır. Ama bu satırlar ne kadar küçük olursa olsunlar, yorum ne kadar gösterişsiz olursa olsun ve gelecekte temel fazilet olarak inançlı olma fazileti olan bir grup insanın o çarpışmalarla dolu savaşına ne kadar az önem verilirse verilsin, o küçük satırlara zorunlu olarak Camilo'nun isminin yazılması gereklidir. Çünkü geçmişle ilgili olarak kararlaştırılan faaliyetlerinin geçici olmasına ve yılların geçmesiyle daha da geçici olacağına rağmen, zamanında o bir dizi olaya katılmış olma şansına sahip olan insanlar, üzerindeki onun etkisi ve eylemi çok büyüktür. Mekanik olarak söylediğimiz ve ölen kahramanların yaşamlarını süsleyen onca değişten birine benzese de, en azından onu en büyük içtenlikle söylediğimde, inanın bana, benim için Camilo'nun ölmediğini hissediyorum. Onun etkisinin, eyleminin ve devrimci tavrının etkisinin gün be gün işlediğimiz onca hatayı, adaletsizlikleri ve devrimci zayıflıkları hala silmeye yaradığını ve her zaman da yarayacağını hissediyorum. Ve o grubun eyleminin Küba tarihi üzerinde de yansıması olduğu ölçüde, gerçekte olduğu gibi gelecek tarihinin en büyük liderimize Fidel Castro'ya yüklediği, güvenle yükleyebileceği gibi önem ölçüsünde, o tarihte, o ölçüde ve Fidel'in en kesin inanç duyduğu ve tehlike anlarında başvurduğu yoldaş ve devrimci olarak onun üzerindeki etkisiyle katılarak yer alacaktır Camilo. Ve bu onun ebedi şanıdır. Dile getirmeye çalışmış olduğum ve savaş yıllarının yaşayan hatırasından çok daha fazla yaşayacak olan budur. Hepsi bu kadar yoldaşlar. 28 Ekim 1964 İmar Bakanlığı'nda Komutan Camilo Cienfuegos'a saygı konuşması. Kitabın sonu 13 Mart 2013 Sayfa 127